Ayrım 23, Osmanlı'da Oğlancılık, Rıza Zelyut, sayfa 236. Esrar ve Afyon. Zevk almak için her yolu deneyen üst tabaka arasında afyon ve afyon şurubu kullanmak revaçtaydı. 16. yüzyıl ozanlarından Cemali, kendisinin de bağımlısı olduğu afyon gerçeğini şöyle anlatıyor. Çeküp firak şarabıyla kahrı gerdunu, bim idindi cihan halkı ber şu afyonu, yübuset ile mizaca çün itti afyon güç, dilim damağıma yapıştı kimsenündür suç. Zamanımızın insanları feleğin kahrını ayrılık şarabı içer gibi içmek için afyon ve şurubunu kullanıyor. İnsanın ağzını kurutup dilini damağına yapıştırarak çok sıkıntılar veriyor. 16. yüzyılın büyük ozanı Baki de esrarın kibarlar tarafından çok kullanıldığını, dostlarının da içkiyi bırakıp buna yöneldiğini anlatıyor. Keyfiyeti esrara döşendi zurafa hep, yaran ayağın almada hayran meyye nabun. Atayi 17. yüzyılın ilk çeyreğinde afyon tiryakilerini şöyle anlatıyor. Gözün açamaz çak gıda yinmedin, dirilmez seherden zehirlenmedin. Yani afyon keş çok yemekten gözün açamaz ve seherde zehirlenmeden kendine gelemez. Bir elde çerau bir elde duhan, bu haletle ateş zeni mülki can. Yani bir elinde ateş bir elinde tütün, bu haliyle kendi canını yakıyor. Dimağı duhanıyla fanus veş, yanar ateşe turma kaknus veş. Yani bir fanusa dönen beyni bu dumanla kaknus kuşu gibi durmadan ateşle yanar. Gıdasını yir keyif erişmez ana, yedikçe gıdalar yetişmez ana. Yani keyif almak için durmadan afyon yer ama aradığı noktaya ulaşamaz. Eğer olmasa meblağı hokkanun, bıçaklarla açılmaz ağzı anun. Yani eğer hokkadaki afyonu yutmasa ağzını bıçaklar bile açamaz. Gelibolulu Ali'nin keyifte aşırılık konusunu anlatır başlığı altında verdiği bilgiler Osmanlı toplumunun uyuşturucuyla içli dışlı olduğunu göstermektedir. Uyuşturucu içki ve oğlancılık iç içe geçmiştir. Oğlancılık ile keyifçiliğin bir arada yaşandığı anlaşılmaktadır. Bir kişinin afyona aşırı düşkünlüğü olur da berş, mers ya da afyon yerse neşelenmek için bunları arttırmak akılsızlığını gösterir. Çünkü ardından bunları azaltmak yani geçkin tiryaki olmayayım diye biraz eksik yiyip indirmek sürüp gitmesine yol açan bir haldir. Bunun gibi şaraba düşkün olanların şarap içmesi, yeteceğinden çok içip kendinden geçmesi baş ağrısı çekmelerinin sebebidir. Nitekim Beng ve Esrar yemekte aşırılıkta ve aklın baştan gitmesinden sakınmak gerek iken ihtiyatı bırakmak da bir sonu gelmez deliliktir ki bunlardan kurtulmak günahlara kefarettir. Sözün kısası Beng ve Esrar dedikleri pis nesne akılların yiyeceği nesne değildir. Terkip ve dilber dudağı dedikleri macunun bile zeyrek insanlara gıda edinilecek bir değer taşımadığı, sözünü etmeye değmeyeceği kesindir. Halk arasında yitik kimseler dedikleri sayıya gelmez haşarat, benk yiyen pislerdir ki durmadan macun ve gubari yerler. Yahut kara pehlivan dedikleri murdarı tıkınırlar, ondan sonra boş kuruntulara ve hayallere dalarlar. Bu aralıkta kimi kendilerinden geçmiş sus pus dururlar, kimi kaşınırlar, ta ki yalancı iştahları gelir yetişir. Tatlılar ve yemekler düşünerek kolu kanadı birbirine girişir. Eğer aşağılıklardan ise ya pekmez ya da ağda ister, orta tabakadan ise dağda taşta süzme bal sevdasına düşer. İleri gelenlerden ise canı şeker şerbeti ve bazı tatlılar çeker. Büyüklerden göze çarpan saygıdeğer kişilerden ise türlü türlü şerbetler düşüncesi kendisine alt üst eder. Böylece başka zamanda bir haftada yemediği yemekleri bir anda midesine indirir. Sanki kısmetinde yazılmış olan bütün yiyeceğini devşirip kendisini ahirete göçtürür. Nerede ise sığır gibi bulduğunu yer. Keylüs zamanı geçince mide dolgunluğundan üst üste şerbetler içinceye kadar yer durur. Sonra hayvan gibi yatar uyur. Olanca aklını berbat edip idrakinin zülalinden ellerini yur. Bin yaratıcı akıl hüküm ve kavrayış alanını bırakıp başını alıp gide yazar. Bir daha da ne zihni dünyasına doğrulur ne de döner gelir. Bir kabahati de bir türlü şehvet kabarması ve helal haram demeyip bulduğuyla çiftleşmesidir. Şüphe yok ki bu suçlular ne ulu tanrının inanmış kuludur ne de ona kulluk etmeye layıktır. Sözün kısası benge ve esrarın azı da çoğu da zararı yönünden hep birdir. Nihayet keyif türünden gubari ve macunları birbirine aykırıdır. Dipnot adı geçen eser sayfa 85. Osmanlı yönetici sınıfına akıl veren yazar şarabı övüyor ve onun çok kullanıldığını belirtiyor. 1755-1790 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin hizmetinde bulunan Baron de Tott, Türkleri anlattığı kitabında İstanbul'da afyon kullananlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir. Aşırı bir afyon alışkanlığına tutulan Türkler bir nevi kemik hastalığına yakalanırlar. Devamlı sarhoşluk halinde yaşamaktan başka bir şey düşünmeyen bu insanları bilhassa İstanbul'da Tiryakiler Çarşısı denilen yerde görmek ilgi çekicidir. Akşama doğru Süleymaniye Camii'ne çıkan yol ağızlarında soluk yüzleri, uzamış boyunları, eğik kafalarıyla acımadan başka bir şey ilham etmeyen bu tiryakileri fark etmek mümkündür. Caminin inşa edildiği alanı çevreleyen duvarlardan biri boyunca bir sürü küçük dükkan sıralanmıştır. Her dükkanın önünde aralarında geçit olan asma çardakları mevcuttur. Bu sayede dükkan sahipleri geçişi rahatsız etmeden müşterilerini ağırlayabilir. Tiryakiler yavaş yavaş gelirler ve her zamanki ihtiyaçları olan dozda afyonlarını alırlar. Afyonlar zeytin iriliğinde taneler olarak dağıtılır. İçlerinde en fazla alışkın olanlar bir defada 4 tane birden yutarlar. Üzerine soğuk su içerek 3 çeyrek veya 1 saat sonra gelecek olan hayal alemini beklerler. Her biri hayal alemine dalarken çok değişik fakat o derece garip ve eğlendirici hareketler yapar. Bundan sonra olanlar büsbütün ilgi çekicidir. Evlerine dönerlerken tamamen zihinleri dağınıktır. Ancak aklın sağlayamayacağı kadar bir mutluluğun dopdolu neşesi içindedirler. Yanlarından geçenlerin gürültülerine karşı bütünüyle sağır kalırlar. Arzuladıkları, hayal ettikleri her şeye sahip olmuş gibi bir halleri vardır. Benzer manzaraları özel evlerde ev sahiplerinin tertiplediği alemlerde görmek mümkündür. Ulema sınıfına dahil kişiler bu çeşit alemlerin baş müşterileri olup aşırı şarap içerek daha iyi sarhoş olmayı bulmadan önce bütün dervişler de afyon müptelasıydılar. Dipnot, Baron de Tott, 18. yüzyılda Türkler. Türkler ve Tatarlara dair hatıralar 1784, sayfa 74-75. Burada da görüldüğü üzere Osmanlı saray şairleri ile alimlerinin kitaplarına yansıyan hayat tarzı Avrupalı gezginlerin ve politikacıların gözlemleriyle uyum içindedir. Osmanlı'nın egemen sınıfını oluşturan ve devleti demir yumrukla yöneten devşirme kesim, zevkçiliği şiddetlendirerek ayağa düşürünce, onları izleyen alt tabakalar da zevkçiliğe yönelmiş, sonunda bu iş afyon sakızı yutmaya kadar vardırılmış, oğlancı hayat tarzı afyon keşliğe kadar ulaşmıştır. İşte bu hayat tarzı Osmanlı devleti ve toplumunun zayıflamasına yol açmış, çöküş kaçınılmaz olmuştur. Bu hayat tarzının bilimsel eğitime düşman olan koyu bir cehalet ve batıl inançlarla sarmalandığını düşündüğünüzde Osmanlı sisteminin çağın gerisine düşmüş olmasına şaşmamak gerekir. Osmanlı Devleti'nin balıkhane nazırı Ali Rıza Bey'in 1922'de yazdığı ve bir zamanlar İstanbul adıyla yayımlanan kitabının 72 ile 74. sayfalarında da konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Rencurlar, muhannesler, mülevvesler yani eşcinseller. Buraya kadar anlattığımız oğlan tipleri köle olarak ele geçirilip zorla kullanılan veya bu işe zorlanarak yahut tehdit edilerek alıştırılan tiplerdi. Bunların bazılarının zamanla eşcinsel davranışlar gösterdikleri anlaşılıyor. Bugünkü anlamda eşcinsel erkekler ise daha ayrı bir kategori oluşturuyor. O dönemde lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, travesti, interseks gibi sınıflandırmalar yapılamasa bile cinsel kimlikle ilgili çeşitli sınıflandırmaların bulunduğunu görüyoruz. Gazali kitabında bunlar için ayrı bir bölüm açıyor. 6. bölümde onları rencur, muhannes ve habis mübelebbes başlığı altında anlatıyor. Bunlardan muhannesler kadın tabiatlı, kadın gibi davranan erkeklerdir. Rencur denilenler ise cinsel olarak sapmış erkeklerdir. Rencurun hasta, sıkıntılı, dertli gibi anlamlar taşıması da bununla bağlantılıdır. Mülevves dediklerini habis sıfatıyla belirginleştirerek bunları ise en alçaklar, en soysuzlar olarak gösteriyor. Bu eşcinseller başlıkta üç ayrı grupmuş gibi gösterilse de tümü rencur olarak tanımlanıyor. Şair Gazali rencuru şöyle ifade ediyor. Rencur ona derler ki sikilmeyi bizzat kendi isteye, büyük sikliler araya, akçeler verip siktire, eller içinde adını yaya, her ne zaman sik görse gide iradesi, değirmen suyu gibi aka ağzının suyu, düşüp üstüne pek siki sıka, götüne bini gire bini çıka, gidip aklı gözü göğe dikile, verip gücünü her dem sikile, sikilmekten ferah kazana canı, sefalar süre her sikişte onu. Bazıları anlatır ki yeni bali olmuş oğlanın menisi hangi avradın veya oğlanın rahmine veya dübürüne düşerse ondan bir kurtçuk oluşur. O kurt insan menisini yiyecek edinir. Meni bulamayınca harekete geçer ve sıkıştırarak rahatsızlık verir. Bu rahatsızlıktan kurtulmak için sikile sikile rencur olur. O çaresizlerin böyle sikilmesinin yeri vardır. Zira göt gicişmesi yani kaşıntısı gayet zorluk verir. Bilmez misin ki bir kimse bir kimseye beddua ederken elin götüne yetmesin, götün gicişmesi gitmesin der. Şiir. Göt gicisi haydi zor iştir. Sıkıntıyı dert ve gamla karıştırıp arttırır. İnsanın kalbine verir ıstırap. Evini bu kederle harap eyler. Oturup bir yerde kalamaz. Kaşınacak ağaç ister bulamaz. Gicisiz çıkmaz içinden dışına. Dendi sikten gayrı neyle kaşına. Dipnot deli birader Mehmet Gazali kitabı Dafiül Gümum sayfa 144-145. Anlattığı her konuya öyküler ekleyen Gazali'nin rencurlarla ilgili öyküleri de var. Bunlardan biri şöyledir. Meğer bir rencur ölümcül hastaymış, yarenleri toplanıp şunu bir görelim demişler. Yanına varıp bize ne vasiyet ediyorsun diye sormuşlar. Rencur bu sözleri dinledikten sonra demiş ki, vasiyetim odur ki ben öldükten sonra beni yakasınız. Bunun üzerine dostları şaşırmışlar ve neden yakılmak istendiğini sormuşlar. Rencur cevap vermiş, beni yakın ki cerrahlar külümü alsınlar da kanı dinmeyen siklere ilaç olarak sürsünler. Dipnot adı geçen eser sayfa 147. Bir başka hikaye ise şöyledir. Meğer bir kadı rencur imiş ama rüşvet yemekle de meşhurmuş. İki kişi davalık olarak bu kadının huzuruna çıkartılmışlar. Bunlardan davalının siki büyükmüş ve kadının durumunu da biliyormuş. Huzurda karnını kaşır gibi yaparak kadıya göstermiş. Davacı çağırıp çırpınsa da kadı onu haksız çıkarıp dışarı attırmış. Sonra davalı olanı çağırıp üst yanına geçirmiş. Önüne güzel yiyecekler ve içecekler koyup memnun etmiş. Sonra da eteğini kaldırıp adamın önünde durmuş. Adam buna bir sıkı vurmuş. Büyük siki tamamınca yiyince kadı rüşvet yemek çok tatlı olur derlerdi. Gerçekmiş diye söylenmiş. Dipnot adı geçen eser sayfa 148. Oğlanların anlatımında karşımıza para kazanmak ifadesi sıkça çıkarken rencurların anlatımında para karşılığı düzüşmekten söz edilmiyor. Bu yüzden gönüllülük ve istekli oluş temelindeki rencuru, Osmanlı oğlancılığının yarattığı bir tip olarak değerlendirmek doğru sayılmaz. Fakat bu oğlancılık anlayışı erkek eşcinsellere tam istedikleri bir ortam yaratmış gibi gözükmektedir. Yani saraylarda başlatılan zoraki oğlancılık, bazı insanların doğasından gelen cinsel sapmaları besleyen bir ortam yaratmıştır. Oğlancı anlayış sadece erkek erkeğe ilişki için yarattığı serbest ve hatta teşvik edici ortamla sınırlı kalmamış, bu özelliği taşıyan erkeklerin kendilerini çok rahat olarak piyasaya sunmalarına da fırsat vermiştir. Gidiler, yani pezevenkler. Oğlancılığın yarattığı meslek dallarından biri de pezevenkliktir. Osmanlı cinsel hayatında kadın pezevenginden çok erkek pezevenginin bulunduğu görülmektedir. Oğlancılığın Gazali döneminde artık kurumsallaştığı anlaşılmaktadır. Pezevenklerin ahlaki yozlaşmaya bağlı olarak çoğaldıkları, ileriki dönemlerde kadın pezevengi ile erkek pezevengi olarak ayrı meslek yapıları haline geldikleri Risale-i Garibe'ye yansıyan bilgilerden anlaşılıyor. Şair Gazali 15. yüzyıl sonlarında artık iyice kurumsallaştığı anlaşılan pezevenklikle ilgili bilgi verirken ilk pezevengin şeytan olduğunu vurguluyor. Sonra da pezevenklerin yani gidilerin durumunu gösteren şu hikayeyi anlatıyor. Bir gidiye demişler ki, niçin gidilik edersin, şeytanlık yoluna gidersin, elin avradını oğlanını siktirirsin, adını kötü edersin. Demiş ki, eğer sizler gidiliğin lezzetini bilseydiniz işinizi gücünüzü bırakıp gidilik ederdiniz. Ben onu bırakıp da başka yola nasıl gideyim? Seherde dururum, kapımın önünde bir kimse görürüm. Ne zaman ki beni görürler, latif am görmüş, sik gibi kalkıp ayak üzere dururlar. Saygıyla selam verirler, sonra içeri girip otururlar, bol nimet getirirler. Sevenler ve sevilenler gelirler, öpüşüp kucaklaşıp birlikte olurlar. Onlar birbirine kavuşur, bana da iki tarafın helvası ulaşır. Alemde bundan iyi huzur mu olur? Gidilik etmeyen bunca varlığı nerede bulur? Onun için gidilik edersin diye kınayanlar bu sözleri duyunca içeriğini kavrarlar ve şaşkınlık içinde hayranlıklarını gösterirler. Sonra kendilerinden geçip el kaldırarak, "Ya Rab, bizi de gidi kullarından et" diyerek dua okurlar. Şiir. Çifte çifte amlar ile kelte kelte götlere, sahip olmak isteyen gidilik yapsın. Gidiler görmez cihanda yoksulluk düşkünlük, onların hayatı hem uygun hem mutlu olur. Dipnot Deli Birader Mehmet Gazali, Kitab-ı Dafiül Gümum, sayfa 151. Pezevenkler mahallelerde kendilerini doğru ve dindar insanlar olarak göstererek sosyal korunma yöntemlerini kullanmışlardır. Gazali anlatıyor. Gidiler ekseriye sofu suretine girer, taç yani din adamı başlığı ve hırka giyip asayla yürürler. Onu gören doğru ve güvenilir sanır. Karısını oğlunu ona bırakıp kendisi seher vaktinde dükkanına gider. O gidince bu ev halkını alıp satar. Başta hamamcılar olmak üzere değişik meslek gruplarının içine sızan pezevenklerin oğlan sattıklarını belgeler açıkça ortaya koymaktadır. Risale-i Garibe'ye yansıyan oğlancılık. Osmanlı ahlak sisteminin yansıdığı eserlerden birisi de 52 sayfalık küçük bir eser olan Risale-i Garibe'dir. Bu risalenin adı belli olmamakla birlikte metinde geçen ve bu risaleyi tanımlayan Risale-i Acibe tamlamasına bakarak doğru ismin Risale-i Acibe yani şaşırtıcı kitap olması gerektiğini düşünüyoruz. Yine bu risalede geçen Hicri 1080 tarihi 1669-1670 bu risalenin yazılış tarihi sayılabilir. Bu yüzden onu kopya edildiği 18. yüzyıla 1720'ye değil 17. yüzyıla 1670 tarihlendirmek daha doğru olacaktır. Bu eserin yazarı İstanbul'daki hayatı gözleyen ve o yaşam biçimlerini kendisine göre yorumlayıp eleştiren birisidir. Bu kişinin kentin sokaklarındaki hayatı derinlemesine bildiği anlaşılmaktadır. O doğrudan doğruya oğlanları ve oğlancıları anlatmasa bile gözlemlerinde bu olgu büyük ölçüde yer almaktadır. Anlatımlarından anlıyoruz ki oğlancılık ve fahişelik İstanbul'da çok yaygındır. Kadın ve erkek pazarlayanlar bu işi meslek haline getirmişlerdir. Bunlar avrat pezevengi ve oğlan pezevengi diye adlandırılmışlardır. Yazarın puşt, civan gibi sıfatlarla belirtilen oğlanlar ile fahişelerin yer aldığı o cümleleri seçerek günümüz Türkçesi'yi de aktarıyoruz. Dipnot 18. yüzyıl İstanbul'a dair Risale Garibe, hazırlayan Hayati Develi, Kitabevi Yayınları İstanbul 1998. Samatya'da meyhanecilerle ortak olan pezevenkler, Yedikule'de debbağlarla anlaşan fahişeler ve puştlar ve kese içinde akçası parası olmadığı halde civana yani oğlana ve kadına yapışanlar ve civana ve kadına ben yüz aşığıyım belinden aşağısına el sürmem diyen sefihler ve günde 15 Adem'e yani insana sessizce göt verdikten sonra bazıları da ben senin bildiklerinden değilim diyen başı örtülü, iki yüzlü azgınlar ve sevicisine türlü türlü cefa ettiği halde bir ölçek şarap uğruna katırcı ve harmancının önüne domalıp göt verenler. Seveni erkeği yanında olduğu halde cesaret gösterip başka erkekle kaş göz pazarlığı yapan puştlar yani oğlanlar. Ve bütün İstanbul'u seyirterek gezip bugün şu kadar seyreyledim diyen gözünden doyar aşçı köpeği tabiatlı gulanpareler. Ve sanat öğrenmeyip çiftçilik de etmeyip kadın ve oğlan pezevengi olan kafir gibiler. Ve ona buna oğlan ve kadın ayarlayıp evini kârhaneye çeviren aracı dinsizler. Dünyada sanatı olmayıp avrat pezevengi veya oğlan pezevengi olan asılacak gidiler. Ve sakalı ağarıp kalbi kararıp 70-80 yaşına varıp şarap içenler. Oğlanıyla şarap içip lah mühke lahmi diyerek söz eden dinsizler. Dipnot, burada Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali için söylediği ünlü hadise bir gönderme vardır. Lah mülke lahmi ayetine göre Hazreti Muhammed Ali için eti etimden, kanı kanımdan, canı canımdan demiştir. Buradaki anlatımdan anlıyoruz ki yaşlı oğlancılar parlak civanları etin benim etimdir diyerek sevip kullanıyorlarmış. Ayrıca ilişkinin toplumsal meşruiyet kazanması için oğlancıların nerelere gönderme yaptıklarının görülmesi bakımından da ilginçtir. Ve hamamda peştemalı dizine koyup bir alay insana tellağa götünü gösteren yaşlı puştlar ve sakalı olup da sarığından perçemini gösteren bayat puştlar ve taze oğlan olup sikilmekten kurtulamayıp sonra orospu peşine düşerek tenha sokakları bekleyen hınzırlar ve götünü kurtaramayıp sonra oğlan sever geçirip ah vah eden deli götler ve taze oğlan olup sakallanmadan gözünü budaktan sakınmayıp şarap içtikten sonra oğlancılarla buluşan götten geçmişler ve kendisini alem halkına satmak için çeşit çeşit naz eden puştlar ve kış geceleri sohbete gidip tatsız oyun çıkaranlar ve taze ve beyaz oğlanı sohbete dahil eden bir alay insana öptüren ve kucaklatan gidicikler yani pezevenkler. Bu risalede kadınlarla ilgili eleştiriler de bulunmaktadır ama daha azdır. Yazarın orospu diye nitelendirdiği kadınların İstanbul'da oldukça bol bulunduğu anlaşılmaktadır. Özellikle şu ifadeler fahişeliğin ve oğlancılığın şehirde oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Ve fahişesine kız kardeşi ve puştuna biraderimdir diyen zalimler, zindan kapısında dolaşıp orospu kurtaran kürekçiler ve evinde kocasına büyü yapıp Üsküdar'da miskinlere yani cüzzamlılara gülbenk çektiren yani sesli dua okudan yaşlı kadınlar, sevgilerini aşktan öldüren cazibeli kadınlar ve yaz günleri kağıthaneye karısıyla cariyesiyle bez çırpmaya giden kodoşlar, eğer şehir, eğer alay donanmasına, gösterilerine karısını gönderen geyikler, evlendikleri halde yine fahişeye bakanlar, ak sakalı göğsüne indiği halde yine de orospuları bırakmayan dinsizler, kız bakçasına yani kadın falcısına vardım, vardığım gibi gönlümdekini bildi diyen zıbıkçılar Eserde esir kızların da türlü türlü kullanıldıklarını gösteren ipuçları vardır. Esirlere aklık ve kızıllık sürüp, yani güzel göstererek onlara dua ettiren esirciler, suçsuz hizmetkarı odun yarmasıyla dövenler, kulunu yani erkek esiri ve cariyesine aç ve çıplak gezdirenler ve cariyesini karısının emrine sokup bütün gün bütün gece çalıştıranlar, uyukladıkça iğne dürten kadıncıklar ve elini cebine soktuğunda parmağı büzüğüne kaçıp her gün esir pazarına varıp dilber seyreden, dilber esire müşteri şeklinde bakıp elini koynuna koyan pezevenkler. Buradaki anlatım 17. yüzyıl Osmanlı ahlakının diğer eserlere yansıyan görüntülerine çok benzemektedir. Diğer eserler bu risaleyi doğrularken bu eserde öbür kaynakları doğrulayıp desteklemektedir. 23. ayrımın sonu, sayfa 248.